Ayrım 19.
Böylece ana oğul Pire'deki eski Vurlon hapishanesine yakın Ayos Dionysos semtindeki göçmen mahallelerinde mağara adamları gibi yaşıyorlardı. Ama Lazaris'i bu yeraltı mağarasından çıkıp Atina'ya doğru giderken görsen gözlerine inanamazdın. Birinci sınıf takım elbise, deri çanta, briyantinli saçlar, gıcır gıcır ayna gibi parlayan rugan ayakkabılar. Antoniadis onu gördüğünde başını göğe doğru kaldırır, kollarını hafifçe açar ve en din karşıtı sloganlarından birini atardı. Alçak tanrı, böyle haksızlıklara nasıl tahammül edersin? Herif üniversitede hava satıp zengin gerzek rolünü oynasın diye annesi neredeyse veremli, kör ve sakat olacaktı. Kadıncağız 10 derece miyop olmasına karşın gözlük almıyordu. Arteritten kol ve bacakları tutmuyordu. Açlıktan ve vitamin eksikliğinden bir deri bir kemik kalmasına rağmen pes etmeyip sessizce eriyordu. Adi herif annesine kölesiymiş gibi davranıyor. Kapı eşiğine bile sefil görünümü kendisini zor durumda bırakmasın diye onunla çıkmıyor. Kim bilir Karpozilos'a ne masalları anlatıyor, nasıl göt yalıyor. Ulan salaklar, sadece masallarla ve göt yalayarak kimse hoca asistanı olamaz. Lazaris büyük bir dahi değilse, ki olmadığını biliyoruz, asistan olması için ortada büyük pislikler dönmüştür. Lazaris uzun zamandan beri aramıza katılmamıştı. Buna biraz Louis neden olmuştu çünkü bir keresinde Lazaris'i tekme tokat Barbatasos'un kahvesinden kovmuştu. Dışarı maskara herif, toz ol demişti. Biz şaşkınlıkla kovulmasını izlemiştik. Başı önde çıkıp gitti. Gıkı bile çıkmadı. Ne oldu Louis, sana ne yaptı? O an hepimiz yine bir kadın söz konusu olduğunu, Lazaris'in gidip Louis'i bizim tanımadığımız bir kıza gammazladığını sandık. Ama Louis cevap vermekten kaçındı. İşte şimdi de beyefendi Retsinas'ın Aleka'dan ayrıldığını ve uzun zamandır ortalıkta görünmediğini duyunca yine bir pazar günü kravatı, briyantinli saçları, deri çantası ile geçiyordum uğradım pozlarında kahveye geldi. Lazaris, Retsinas'ı deli gibi kıskanır, bu serserinin nasıl olur da böylesine güzel ve zengin bir aileden gelen Aleka gibi bir kıza el koyduğuna şaşardı. ''Bırak bu ayakları Retsinas'' derdi. ''Bize kendi çıkarını düşünmeyen rolünü oynuyorsun ama nereye tezgah açacağını iyi biliyordun.'' Şimdi de piç herif, elinin tersiyle hem çıkarı hem de rahatı itiveren Louis'in büyüklüğünü kabul edeceğine yine bok atmaya başladı. Bay Retsinas da kim oluyormuş, kendini ne sanıyor? Bu gidişle başını yiyecek. Böyle bir kızı, böyle bir geleceği, para kazandıran böyle bir dükkanı düşüncesizce terk eden delinin tekidir. Kayınpederinin suçu neydi ha? Tamam, adam Metaksas yanlısıydı. Ne olmuş yani? Adam ne yapsın? Metaksas'tan vaz mı geçsin? Laf aramızda Manolopulos, az kalsın adamın karısını düzecektiniz. Lazaris işin az kalsın kısmında kalmıştı. Beyim, nasıl olur da karını çocuğunu terk ederek gidip sihirbaz olursun? Louis'in Epitavros'ta Aleka'yı hayretler içinde bırakıp bir züğürt sihirbazlar sirkinin arkasından gittiğini Lazaris'ten öğrenmiştik. Hatırlıyorum da şaşırıp kalmıştık. Manolopulos, sen Louis'in kankasıysan aklını başına toplamasını sağlamalısın. Bir gün doğru yoldan çıkanlar da geri döner. İnsan böyle fırsatları kaçırmamalı. Hepimiz şaşırdık. Retsinas'a karşı bu ne büyük ilgiydi böyle. Herif şimdiye kadar Retsinas'ı gördüğünde sarılık oluyordu. Bu sırada Lazaris, Louis'in çocukluğunda yaşadığı travmalarla ilgili meşhur nutuğunu da attı. Bizden hiç kimse ona cevap vermedi. Sanki önceden susmaya karar vermiştik. Agesilaos, Lazaris'e laf attığında ben etrafı sakinleştirmeye çalıştım. O gün kendimden iğrendim. Hatta bir iki kez Lazaris'le gerçekten artık Louis'in kendine gelmesi gerektiği konusunda neredeyse anlaşacaktım. Sadece kalleşçe davranmakla kalmadım, Agesilaos'u da ortada bıraktım. Çünkü Lazaris'in ECOFA, devlete çalışan karanlık bir üniversite öğrencileri derneği, üye olduğunu öğrenmeme ve burs ile devlete bağlılık belgesi alabilmek için Karpozilos'un baş ispiyoncusu olduğunu bilmeme rağmen hiç oralı olmayıp Lazaris'in kimliğini açıklamadım. Ben de o yıllarda yargıç olmak istediğimden beni kolaylıkla harcayabilirdi. Babası idam edildiği için sürekli kanunlara saygılı olduğunu somut bir şekilde kanıtlamalıydı. Salak Agesilaos neden böyle köpürdü? Bir zamanlar ödleğin tekiydi. Şimdi de kahramanlığa mı soyundu? Bak Lazaris, ya toz ol ya da bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökerim. Louis'e karşı diyecek bir şeyin varsa da kalkıp kendisine söyle, dedi hışımla Agesilaos ve ayağa kalkıp cevabını beklemeye başladı. Lazaris köşeye fena sıkışmıştı. Sonunda ağzını kapadı, dudaklarını büktü, bize baktı, başını büyük bir küçümsemeyle yüzümüze tükürür gibi salladı, ayağa kalktı, deri çantasını aldı. Deri çantası olmadan hiçbir yere gitmezdi ve hemen tüydü. Onu sakinleştirmeyi denedim. Dur be Lazarus diye bağırdım, o kadar da. Dediğim gibi beni de düşman olarak görmesini istemiyordum, ondan korkuyordum. Lazarus'i durdurmaya koştum ama Andoniadis beni tuttu. Agisilaos'a çattım. Sen deli misin? O kirli çamaşırlar saçmalığı da neydi? Onun kim olduğunu, başımıza ne işler açabileceğini biliyor musun? Sonra bizleri neden zor durumda bıraktın? Ortalığa sessizlik çöktü. Herifi aramızda görmekten hoşlanmıyorum. Bunun üzerine Agisilaos'un neden Lazarus'tan nefret ettiği üzerine bir varsayım ortaya çıktı. Lazarus Marta'ya asılıyormuş, onu kapacakmış. Marta'nın gözünde onu rezil etmiş. Bu yüzden Agisilaos Lazarus'e saldırmış. Öyle mi Agisilaos? Bu yüzden mi Lazarus'e giriştin? Yok be, bu yüzden değil. Yemin ederim siktir et. Marta ondan hoşlanıyorsa onunla gitsin. Herifin kuşu kalktığında bile 3 santimden küçük. Marta'ya 3 santim yetiyorsa gitsin. Böylece saygınlığını kurtarmak için kirli çamaşırlardan söz ettiği zaman neyi kastettiğini anlattı. Ve Louis'in Lazarus'i kahveden tekme tokat attığı sahneyi hatırlattı. İyi de bunun ne ilgisi var? İlgisi var. 1955'te Wurla hapishanesinden 27 komünistin kaçmasını hatırlıyor musunuz? Lazarus'in annesini tanıyan kaçaklardan bir tanesi gidip evlerinde saklanmış. O anda Lazarus evde değilmiş ama eve girdiğinde ne yaptığını biliyor musunuz? Adamcağızı güpegündüz kovmuş. Halbuki o kadar büyük bir insan avı başlatılmıştı ki öğlen vakti eşiği geçer geçmez adamcağızın hiçbir şekilde kurtulamayacağını biliyordu. Buna rağmen yaptı. Anasına küfür etmiş. Nasıl olur da geleceğiyle oynarmış. Babasının kaderini paylaşmak istemediğini artık iyice öğrenmeliymiş. Agisilaos'un kaçak ve Lazarus'un kuşu hakkında verdiği bilgilerle afalladık. O anda sıkı bir yağmur başladı. Lazarus mutlaka sırılsıklam olmuştur. Henüz evine varmamıştır. Hayatımda böyle yağmur görmemiştim. 5 dakika içinde yollar birer nehre dönüşmüştü. Artık kaldırım ve yollar değil, sadece denize doğru ilerleyen sel suları, dereler görülebiliyordu. Kahvelerimizin ve uzolarımızın olduğu tepsileri alıp içeri girmeye ancak yetişebildik. Barbatasos'un kahvesinde pencerenin arkasından bu gösterinin tadını çıkarıyorduk. O gün Louis ve Lazarus'un bodrum katındaki evlerini su bastı. Yağmurdan aşağı yukarı 3 gün sonra Trikalon meydanında Louis, Yunan asıllı Fransız sihirbazın yeni sevgilisinin başını gövdesinden ayırırken ayaktaki seyirciler arasında donuk, ifadesizce ona bakan kız kardeşi Andigone'yi gördü. O kadar çok korktu ki kadıncağızı ve testereyi orada bırakıp Andigone'nin yanına koştu ve konuşmak için onu kenara çekti. Ayakta ne yapacaklarını bilemeden durup bakıştılar. ''Kuzen, utandım. Hayatımda ilk kez bu kadar utandım.'' ''Tamam be Andigone'' dedim. ''Babanı öldürmedik ya.'' Andigone bir şey söylemeden evin anahtarlarını ve ödenmemiş birkaç faturayı verip gitmek için sırtını döndü. Sadece bodrumu suların bastığını, az kalsın babalarının boğulacağını, şimdi hastanede çok kötü durumda olduğunu, neredeyse bütün eşyaların mahvolduğunu, birisinin kendisine verdiği faturaları ödemesi gerektiğini, kendisinin çekip gideceğini söyledi. ''Artık dayanamıyorum, anladın mı? Dayanamıyorum, bıktım.'' Louis daha ''Dur neler söylüyorsun?'' diyene kadar Andigone'nin 10 metre ileride park etmiş bir Volkswagen'e bindiğini gördü. Ancak arabanın sürücüsünü görebilmişti. Mahallemizin manavı şişman Panayotaros direksiyondaydı. Akordeonda çalardı. Panayotaros çok ünlüydü. Ekonomiyle ilgili konularda artık uzman olmuştu. Kendi ekonomik durumuysa 5 yıllık kalkınma planları gibi gelişiyordu. Eskiden uzun boylu ve zayıftı. 1946'da şişmanlamaya ve kısalmaya başladı. Sanırım o yıllarda Vasilenas'ın Makedonya ve Artemisiu caddelerinin kesiştiği noktada bulunan tavernasında garsonluk yapıyordu. Ve tam bir yıl içinde 1947 yılında proleterlikten patronluğa terfi etti. Liakopoulos'un babasının ölmesi Panayotaros için hayatının fırsatına dönüştü. Louis'in kayınvalidesi Bayan Hrisanti, Antipas ile yaşadığı o sefahat aleminden tanıdığımız Liakopoulos'un kocası ölünce ne yapacağını şaşıran, manavı elinde tutamayan annesi, sonunda manavı Panayotaros'a kiralamak zorunda kalmış. 1950'de tanıdığımız Urania'ya aşık olup Lostromo'yu terk etmesini önermiş. Kabul etmeyince de mahalle kasabının kızı, şişko ve drahoması olan 8 derece miyop Atina ile görücü usulü evlenmeye karar vermiş. Tam da aynı dönemde Liakopoulos'un manavı da satılığa çıkmıştı. Athena'nın drahoması sayesinde manavı kazanacak ama saygınlığını yitirecekti. Herkes kendini sattın diyecekti. Bir seçim yapması gerekiyordu. Ya Athena ve manavı alacaktı ya da saygınlık ve hiçbir şey. Manavı seçti. Athena sadece manavın bir sonucuydu. Tarihini yanlış hatırlamıyorsam sanırım 1955 yılında imparatorluğuna manavdan başka Krugas'ın fırınını da katmayı başardı. Çünkü Krugas kardeşlerden biri diğerini öldürünce ömür boyu hapse mahkum olmuş, babaları da fırını satmaya karar vermişti. Böylece Panayotaros'un bu hızlı gelişimi kendisine araba, ev, eş ve zaman zaman da Castella'da yine kendisine ait bir evde kapattığı sevgililere de sahip olma hakkını veriyordu. Bu son konudaysa yani aldatma konusunda Athena'nın neredeyse kör olması da işini kolaylaştırıyordu. Artık 12 derece olan miyopluğu yüzünden neredeyse hiçbir şey göremiyordu. Saati bile göremediğinden aldatanın ne zaman gidip ne zaman geri döndüğünü bile bilemiyordu. Bu yüzden Louis kız kardeşini Panayotaros'un Volkswagen'ine binerken görünce gözlerine inanamadı. Louis'e sonraki akşam Ayos Dionysos'ta Lazaris'in baba evine yakın bulunan Behlivanis adlı çöp şiş dükkanında rastlayınca ''Olmaz be Manolopoulos, insan bu fırsatçıyla da gitmez ki'' dedi. Kız kardeşinin saygınlığını yitirmesini hiçbir şekilde kabullenemiyordu. Bunu beklemiyordu. Adam 55 yaşında, kız kardeşimse daha 30'una bile girmedi. Üstelik adam evli. Louis kız kardeşinin arkasından babasının hangi hastanede olduğunu sormak için koştuğunda Andigoni, ''Beni bir daha beklemeyin. Duydun mu? Beklemeyin.'' ''Hangi hastanede?'' ''Kukinya'da, devlet hastanesinde.'' Ertesi gün Louis ile Behlivanis'te karşılaşınca acısını dindirmeye çalıştığımı hatırlıyorum. ''Neden mi Louis? Bu o kadar da kötü bir şey değil. Panayotaros o kadar da üç kağıtçı değil. Peki tamam üç kağıtçı. Andigoni daha fazla dayanamıyordu. Böyle kalacağına ne yapsın? Karşısına bu adam çıktı onunla gitti. Şimdi nedenini niçinini boş ver. Üstelik Athena son günlerini yaşıyor biliyor muydun? Bilmiyordu nereden bilsin. O kadar yıldır ortalıkta yoktu. Bu da bir şey sıraya girdik öyle mi? Deyip tek dikişte dördüncü uzoyu içti. Kız kardeşinin gitmesinden sonra Louis Berta'nın kumpanyasını bırakıp trene binip Pire'deki Larissis istasyonuna vardı. İstasyona varır varmaz ve babasını hastanede ziyarete gitmeden önce bana telefon edip çöp şişçide kendisiyle buluşmamı söyledi. Telefonda konuşurken tren seslerini duyuyordum. ''Gelecek misin? Sana ihtiyacım var, tamam mı?'' ''Şimdi vardım, istasyondayım. Sigara içeceksen bir tane de Sante getir ya da herhangi bir sigara paketi ama filtresiz olsun.'' Louis sadece trenle yolculuk ederdi. Uçakları sevmezdi. Ayrıca hiçbir zaman da uçakla yolculuk edecek kadar da parası olmadı. Otobüsleri de pek sevmezdi. Sadece tren ve gemileri severdi. Küçüklüğündeki tren istasyonlarının kömür tozunu hatırlıyor. Bir de Pire'de Ayos Dionysos'taki köprüyü. Daha çok küçükken oraya takılmaya başlamıştı. O köprünün altından dev kapkara yılanlar gibi geçen trenleri hatırlıyor. ''Yahu Manolis sen mazoşist misin? Burada hoşuna giden ne?'' Beni yanında götürürdü. O yıllarda o semtteki yollar çamur, toprak ve kömür tozu doluydu. İkide bir bizi toza bulayan kamyonlar da geçiyordu. Biraz daha yukarıda sağdaysa saç depolarının olduğu, fahişelerin iş tuttuğu Etokilos Caddesi vardı. Köprünün karşısında istasyona yakın bir yerde Behlivanis'in çöp şiş dükkanı bulunuyordu. Bütün Pire'de daha lezzetli bir çöp şiş bulamazdın. Şimdi değil, o yıllarda aynı çöp şişçide bir keresinde sarhoş olduğumuzu, sonra da Katerina'ya gittiğimizi hatırlıyorum. Yani beni Katerina'ya götürdüğünü hatırlıyorum. Milli olmuştum. Etolikos Caddesi'ne dikey, evlerin bulunmadığı, sadece kötü sıvanmış depo duvarlarının olduğu, sağında ve solunda hep açık hava depolarının bulunduğu bir sokaktı. Duvarlara dev saç levhalar konulmuştu. Depoların içi ise hurda demirler, işe yaramayan dev gemi makineleri, pervaneler, demirler, kazanlar, bocurgatlar, yarı açık depo kapılarının kirişleri sökülmüştü. Akşam saat 7'ye kadar burası tıklım tıklımdı. Kamyonlar, at arabaları, triportörler, el arabaları, 7'den sonra ise 5 dakika içinde yollar, depolar, bürolar boşalır, incin top oynardı. Bürolarda büroya benzese bari, kırık dökük camları olan saç levhalardan yapılma saçaklar ve pas, toprak ve pas, adet kanı gibi kahverengi bir renk her tarafı, yüzleri, camları, yolları, duvarları kaplıyordu. Kamyonlar geçip o kahverengi toz bulutunu kaldırdıklarında gökyüzü bile kahverengine bürünüyordu. Doğru dürüst ışık bile yoktu. Yolun sonunda elektrik idaresinin iki direğindeki iki pis lamba hafif bir ışık veriyordu. 7'den sonra gün batımıyla birlikte gece inince bütün o yolları sessizlik ve huzur kaplardı. Sadece tren sirenleri bu sıkıntılı sessizliği bozardı. O kalın pas tabakasına gömüldüğünden kendi ayak seslerini bile duyamazdın. Bazen sokakta belli belirsiz bazı gölgelerin, sac levhalarının ya da sökülmüş kapıların ardında kaybolduklarını görürdün. Çok yaklaşacak olsan bazen derin derin erotik solumalar duyabilirdin. Dolunay varsa büyülenirdin. Ay ışığı pası öylesine farklı tonlara bürüyordu ki. Bir de elektrik direğinin yanındaki o bembeyaz upuzun kavak ağacı vardı. Bütün bunlara bir tren seslerini katarsan masal tamamlanırdı. Her ikisi de İzmirli olan 40 yaşlarındaki Katerina ve Rosa mahallede sürekli çalışan fahişelerdendi. Civardaki bütün mahallelerdeki gençler orada ilk kez aşkı tanıyor, ilk kez orada bel soğukluğuna yakalanıyorlardı. Beni Louise'in götürdüğü ilk sefer hiçbir şey başaramadım. Elim ayağım titriyordu. Ne ereksiyon ne de istek vardı bende. Katerina bana çok iyi davranmasına rağmen. Belki de hava soğuk olduğundan ve benimse kısa kollu bir gömlek giydiğimden. Belki de karanlıkta onu göremediğimden, ne gözlerini ne de yüzünü. Haklısın Manolopulo, sorun bu. Ben de kadını azıcık da olsa göremediğimde olmuyor, takma kafana. İkinci seferse her şey tıkırındaydı. Yine Katerina'yı seçtim. Beni hemen elektrik direğinin yanına götürdü. Herhalde bunu Louise öğütlemişti. O hastalıklı ışık bizi aydınlatıyordu. Bluzunun düğmelerini açıp da göğüsleri ortaya çıkınca kendimi kaybettim. Bana çok şefkatli davrandı. Gel delikanlım, utanma. Pantolonumun düğmelerini tek başına açtı ve beni okşamaya başladı. 10 metre ötede kavak ağacı vardı. Öylece desteksiz, tek başına çelişkiliydi. Hafif bir rüzgar da kavak ağacının yapraklarını sallıyordu. Her birimiz 50'şer drahmi vermiştik. Her iki sefer Louise benim yerime ödemişti. Zengin olduğundan değil ama o yıllarda babası hala trenlerde makasçı olarak çalışıyordu. Babası vardiyaya kaldığında sık sık ben evde ders çalışırken Louise'in ıslığını duyardım. Salon penceresinden gizlice atlayıp birlikte istasyona doğru yol alırdık. Babası Louise'e cebinde ne kadar bozukluk varsa verirdi. Selamlaşmazlar, fazla konuşmazlardı. Babası sadece en gerekli şeyleri, hastalık kapmamasını ya da anahtarlarını unutmamasını söylerdi. Döndüğünde anneni uyandırma. Gerçek annesi değil, üvey annesiydi. Atanasya Hanım. İhtiyar, fazla konuşmasa da Louise'i severdi. Bazen evlerine gittiğimde Barba Petros genelde ana babaların yaptığı gibi beni uyutmak için bir konu açmazdı. O bildik tembel herife söyle de ara sıra bir kitap açsın ya da sana neler söylüyor okuyacak mı, denizci mi olacak? Hiçbir şey sormazdı, herhalde Louise'e güvendiğinden. Andigoni'ye bile farklı davranmazdı. Onunla da sadece en gerekli şeyleri konuşurdu. Senin ihtiyar çok özel biri demiştim bir gece yine Behlivanis'te Louise ile buluştuğumda. Bana cevap vermemişti. Bir şeylerin olduğunu anlamıştım. İşine son verdiler kuzen. Artık harçlık da bedava bilet de yok. Babası Louise Larissa'ya kadar bedava yolculuk yapması için biletler verip dururdu. Çok bilmişlik taslamaya kalktım. Devlet kurumunda kadrolu değil mi? İşten çıkaramazlar. Çıkarırlar. Hep edebiyat ve ders kitabı okuyacağına arada bir gazetede okusan çıkarabileceklerini bilirdin. Bizim meşhur Papadopoulos yaşlı Retsinas'ı karakola çağırıp komünist olmadığını kanıtlayan bir beyanname imzalamasını istediğinde Retsinas ben bu işlerden anlamam, bu işlere de karışmam demişti. Tabii Papadopoulos aynı fikirde değildi. Çünkü hem bu işlere karıştığını kanıtlamış, hem partiye aidat ödediğini, hem de 46 seçimlerinde oy vermediğini ortaya çıkarmıştı. Evet, belki adam öldürmemişti ama savunduğu ideoloji adam öldürmekten bile kötüymüş. Bay Retsinas'ın memur olması devlet için epey tehlikeliymiş. Trenlere zarar veremem de ne demekmiş. İsterse zarar verebilirmiş. Her neyse ya beyannameyi imzalar ya da işten atılırmış. Çarşamba öğleden sonra karakolda nutuk atmışlar, cuma günü de işine son vermişler. O yıllarda Panayotaros da evlerine gidip geliyordu. Aşağı yukarı o dönemde Liakopoulos'un manavını kiralayıp Uranya'ya aşık olmuştu. Barba Retsinas Panayotaros'tan oldukça büyük olmasına rağmen onunla arkadaşlık etmeyi çok severdi. Barba Petros çocuklarıyla pek konuşmamasına rağmen arkadaşlarıyla konuşkan, hoş sohbetti. Filozof deyip dururlardı kendisine. üç çözüm öneremeyeceği hiçbir sorun yoktu. Panayotaros'u yaratanın da kendisinin olduğunu, şaka yapmıyorum, çok az kişi bilir. Panayotaros'a manavı satın alma fikrini veren, parasızlık nedeniyle manavı satın alamama tehlikesi baş gösterince Atina çözümünü bulan, sonra da Krugas'ın fırınını satın almasını öneren hep kendisiydi. Koş, ihtiyarı ikna et ve fırını al. Bir oğlu hapiste, diğer oğlu da mezardayken kim öle kim kala. Böylece Panayotaros biraz da Barbaretsinas'a kendini borçlu hissettiğinden Papadopoulos'un istediği o boktan beyannameyi imzalaması için elinden geleni yaptı. Kendisinin de o beyannameyi imzaladığını, bunun ayıp olmadığını, alt tarafı çok önemli bir parti üyesi olmadığını, işine son verirlerse ekmeğini nasıl kazanacağını, son olarak da partidekilerin sadece verdiği aidatlarla ilgilendiğini söyledi. Louis'in üvey annesi Atanasia da aynı şeyleri söylüyordu. O çarşamba öğleden sonra adamcağızın kafasını şişirdiler. Her ikisi de. Louis onları içeriden dinliyordu. Babasının tarafını tutmuyordu. Louis o yıllarda etkin aidatını ödeyen bir Epon üyesi olmasına rağmen Panayotaros ve Atanasia'nın söylediklerinin daha geçerli ve daha mantıklı olduğunu biliyordu. Epon, Yunanistan Birleşik Gençlik Örgütü, Nazi işgali sırasında Yunanistan'da kurulan ve gençlerden oluşan direniş örgütü. Örgüt, Yunanistan Komünist Partisi tarafından 1941 yılında kurulan Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne, EAM'a bağlıydı. Çevirenin notu. Louis o gün Panayotaros'un boydan boya iki yarasının olduğunu, köyünü sille tokat terk ettiğini, üst üste iki beyanname imzalamamış olsa şimdiye kadar çoktan ebediyete kavuşmuş olacağını öğrendi. Beyannamelerden birini Korintia'da, Eksamilya'da bir jandarma temininin huzurunda imzalamış, Barba Petros git sor, Eksamilya'ya gidip Panayotaros'un kim olduğunu sor, bana inanmıyorsan işte yaralarım deyip yaralarını göstermiş, Louis yaraları o zaman görmüş. O garip Harula, Pepas ve Fotis Demeneas hikayesinde Louis'e bilgi verenin Panayotaros olduğunu nereden bilebilirdim ki? Piç herif Louis de bana dedektif rolünü oynuyordu. Panayotaros diğer beyannameyi ise burada Papadopoulos'un önünde imzalamış. Barba Petros, işler böyle geliştiği için ben mi suçluyum? Bunlar salak olduğundan diğerlerinin kuklası olmadı mı? Söylesene, bütün Yunanistan ellerinde değil miydi? Tamam, peki o zaman neden ülkeyi kayıtsız şartsız onlara teslim ettiler? Zavallı Barba Retsinas'ın ciddi bir tezi yoktu. İkide bir, ideolojimiz başka, yanlışlar başka deyip duruyordu. Ama Barba Petros, neden kalın kafalısın? Ben sana somut şeylerden söz ediyorum. Sense bulutlarda dolaşıyorsun. 45'te ilk kez buralara gelince beni karga tulumba kim karakola götürdü biliyor musun? Ha? 6. karakolda görevli, dudağının sağ kenarı kesik olan Vulgaris. Bu herifin kim olduğunu biliyor musun? Almanların işbirlikçi milislerindendi. Evet, buraya gelince bir de ne göreyim? Vulgaris 6. karakolda polis olmuş. Nazilerle işbirliği yapanlar tutuklanmamak için polis oluyor. Polis bu aşağılık heriflerle dolu. Herif beni ilk kez görüp benden kimlik isteyince afalladım. Adi herif hemşeri olduğumuzu bile hesaba katmadı. Beni görmezlikten geleceğine beni kaşla göz arasında enseleyiverdi. Louis'in babası bütün bunları dinlerken hep bir aziz gibi gülümsüyordu. Maddesizleşmiş bir azize benziyordu. Panayotaros, ben ideolojime ihanet etmem. Adiler hep adi kalacaktır ve hep bizim yerlerimizi kapacaktır. Panayotaros'un cinleri ayağa kalktı, saldırganlaştı.